Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle sormuş. Diyor ki, son zamanlarda sosyal medyada aslında Yahudi veya İngiliz ajanı olduğu halde din adamı kimliğiyle topluma sızmış kişilerin bulunduğuna dair İddialar sıkça dolaşıma sokulmaktadır. Bu tür içerikler aracılığıyla din adamlarına karşı genel bir güvensizlik ortamı oluşturulmaktadır. FETÖ örneği de göz önünde bulundurulduğunda bu gibi durumlara karşı bilinçli ve duyarlı bir Müslüman nasıl bir tavır takınmalıdır?
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah bizlere feraset lütfetsin. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz اِتَّقُوا فَرَاسَةَ الْمُؤْمِنْ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Müminin ferasetinden çekinin, endişe edin. O zira Allah'ın nuruyla bakar diyor. Şöyle ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kutsi hadisinde Cenab-ı Allah'tan şunu bizlere naklediyor. Kulum bana diyor, nafilelerle o kadar yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı, tutan eli ile ahirihi olurum buyuruyor. Eğer bir Müslüman dinini düzgün yaşarsa bu Müslüman Allah'ın izniyle bu tür tehlikelere karşı kendisinde meydana gelen bir basiretle, bir uzak görüşle, bir ferasetle tehlikeli kimselerden ve zeminlerden uzak durur. Ama dinini öğrenmemiş olan bir kimse bu tür tehlikelere açık hale gelmiş demektir. Dolayısıyla Müslümanın kendisini gerçek bir mümin olarak tanımlaması gerekiyor. Şunu da buradan hemen ifade etmek lazım. Hakikati olan şeylerin, İnsanlar nezdinde itibarı olan hakikatlerin sahtesini iddia edenler çok olur. Yani eğer insanlar dine itibar ediyorlarsa o insanları kandırmak için dindar kisvesine bürünür şeytan. Eğer hocalara itibar ediyorlarsa hoca kisvesine bürünür. Doktorlara itibar ediyorsa halk doktor kisvesine bürünür. Bir hocanın birçok sahtekarı türedi diye biz gerçek hocalarla olan, hocalarımızla olan irtibatımızı kesecek ve koparacak değiliz. Eğer öyle yaparsak o zaman şeytanın tuzağına düşmüş oluruz. Çünkü alimlerimiz, hocalarımız peygamber varisleridirler. Onlar Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i günümüzde temsil eden, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in vazifesi olan Kur'an'ı açıklamak, sünneti aktarmak vazifesini bugün alimlerimiz yapıyor. Eğer alimlerimiz olmazsa biz hak ile batılı, doğru ile yanlışı nasıl ayırt edebiliriz? Sahtesi var diye hiçbir zaman hakikatini tüketmekten kaçınmıyoruz. Mesela sahte ekmek yapıyorlar diye ekmek tüketimini bırakmıyoruz. Efendim şu işin sahtesi var diye ihtiyacımız olan şeylerden feragat etmiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Sahtesini, yanlışını ayırt edebilecek bir takım ayraçlar İhtiyacı içerisinde olduğumuzdan dolayı dikkatli oluyoruz. Bugün de zaman zaman bu tür sorular soruluyor. Şunu bilmemiz gerekiyor ki Allah yoluna bizi çağıran hocaların gerçekten hakikatli olup olmadıklarını anlamanın yolu bizden dünyalık bir şey isteyip istemedikleridir. Eğer dünyalık bir şeyleri bizden talep ediyorlarsa, işte bana araba al, bana şunu al, bana bunu al. Bu kimselerden uzak durmak lazım. İşte benim marketimden alışveriş yap. Benim efendim kasabımdan alışveriş yap diye. Böyle bir takım menfaati kendilerine dönecek olan şekilde ekonomik sömürüye alet ediyorlarsa kendilerine tabi olanları, bunlardan uzak durmak lazım. Yine onlarla beraberken şuna dikkat etmemiz lazım ki eğer biz kendimizi Allah'a yakın hissediyorsak bu insanlarla beraber olmanın bizi Allah'a yakınlaştıracağında şüphe yoktur. Ama eğer bir dünya yarışının içerisine giriyorsak burada dikkatli olmak lazım.
Hocam buradaki dünya metaından ziyade sanırım yani böyle farklı fikirlere, farklı yönelişlere yönlendirmek yani biraz kastediliyor. Yani farklı devletlere hizmet eden kişilerin bu kisvelere bürünüp böyle farklı yorumlar ve farklı yöne sevk etme.
Tabii bu Mekkeli müşriklerin baştan beri kullandıkları bir propaganda aracı. Şöyle diyorlar: Aminu vecehen nehari, Kur'an-ı Kerim'in bize beyan ettiğine göre sabah diyor iman edin, vekfuru ahirahu, akşam da yoldan çıkın, dinden imandan çıkın, leallehum yerciun, müminler sizi görüp onlar da dinden dönerler. Önce kendilerini sevdiriyorlar. Önce kendilerini samimi bir Müslüman, gerçek bir hoca olarak takdim ediyorlar. Ondan sonra da bir takım sözünü ettiğiniz gibi harici unsurlara hizmet etmeye başlıyorlar. Nitekim bunun birçok örneğini hem memleketimizde hem dünyanın farklı yerlerinde görebiliyoruz. Bunun için de bir takım testler söz konusu. Eğer bir grup, bir cemaat Müslümanların toplanma mekanı olan camilerin dışında insanları toplamaya çalışıyorsa, camiye gitmeyin, efendim camilerden uzak durun, camilerin hocaları şöyle böyledir diye başka hocalardan sizi izole ediyorsa onlardan uzak durmak lazım. Müslümanın toplanma yeri camidir. Müslümanlar camide en önemli buluşmalarını icra ederler. Camiden, cemaatten insanları soğutan kimseler Allah yolunu temsil edemezler. Diğer bir mesele de Müslümanların tamamına karşı bir merhamet talebinin olup olmadığı meselesidir. Şimdi kusura bakmasın bazı kardeşlerimiz, bir cemaat deniyor, bir örgüt deniyor, bir müessese deniyor. Kendilerine kayıtlı olanlara sadece Müslüman olarak görüyorlar. 3 kuruşluk bir yardım yapılacaksa kendi örgütlerine, vakıflarına, derneklerine, cemaatlerine mensup mu değil mi diye bakıyorlar. Allah'a iman etmiş olan, peygamberine ümmet olmuş olan Müslümanları dışlayıcı hareketlerin içerisinde bulunan kimseler Allah'ın merhamet dini olan İslam'ı temsil edemezler. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların özelliklerinden Cenab-ı Allah bahsederken ruhamâ'u beynehum, kendi aralarında merhametlidirler diyor. Yani Müslümanlar hangi tarikattan, hangi cemaatten, hangi partiden, hangi dernekten, hangi vakıftan olursa olsunlar, Müslüman kimliğini taşıyan insanlar birbirlerine merhamet üzerinden bir ilişki kurarlar. Birbirlerine karşı kin ve nefret, şiddet ve hiddet taşımazlar. Eğer bir takım insanlar, hocalar veya efendim kendilerini kanaat önderi olarak gören kimseler Müslümanların arasında fitne tohumları ekiyor, onlar öyle bunlar böyle diye Müslüman kimliği üzerinden uzlaştırıp barıştırıcı olmayı değil de ayrıştırıcı olmayı tercih ediyorsa burada çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Yani nihayetinde Allah'ın muhtaç olan bir kulu, onun ihtiyacını gidermek gerekirken muhtacın kimliğini sorgulamak, cemaatini sorgulamak bir Müslümana yakışan bir durum değildir. Tarih içerisinde baktığımızda da bu tür grupların, yani efendim paralel yapıların kendilerine munhasır bir teşkilatlanma içine girdiklerini görüyoruz. Onun için camilerimiz bizim güven bulduğumuz selamet limanlarımızdır. Bir Müslümanın camiden kopması, camiden ayrılması, cemaatten soğuması onu her türlü tehlikeye açık hale getirir. Bundan dolayı Müslümanın sabah namazını, yatsı namazını camide kılmaya özen göstermesi icap eder. Nihayetinde bir insan ne kadar Allah'a karşı sorumluluk bilincinde ise o kadar tehlikelere karşı korunmuştur. Ama şunu da unutmamak lazım ki hepimiz aldatılmaya müsaitiz. En büyük aldatıcı da şeytandır. İnsanı farklı farklı şekillerde aldatmaya çalışır. Öyle ki gelir mesela artık sen der kemale erdin. Basri Hoca bundan sonra senin namaz kılmana, oruç tutmana gerek yok. Sen artık bunlar vasıta. Bunlar seni Allah'a ulaşmış kamil bir kul yapmak içindi. Sen artık zaten makama erdin der. İşte burada Abdülkadir Geylani Hazretlerine nispet edilen bir menkıbe var. Abdülkadir Geylani Hazretlerine de rahmetullahi aleyh aynı tezgahı yapmaya çalışınca şeytan, Hazret bir taş alır fırlatır, bire mel'un şeytan der. Şeytan döner der ki ben senin gibi yüzlercesini kandırdım. Sen nereden bildin benim şeytan olduğumu? Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin makamına gelmiş yüzlerce insan kanabiliyorsa bizim kanma ihtimalimiz çok büyük. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'le ilgili bizlere hemen Bakara suresinin başında şu tenbihatta bulunuyor. Elif, lam, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh hüden lil muttakîn. Kur'an-ı Kerim asla şek ve şüphenin ihtimal dahilinde olmayacağı bir kitaptır. Tereddütsüz Allah katından gelmiş bir kitaptır. Müttakilere hidayettir diyor. Yani Kur'an'ı her eline alan okuyan hidayet bulamıyor. Kur'an'dan hidayet bulabilmek için müttaki olmak gerekiyor. Bu tür şeytanın hilelerine karşı uyanık olmak gerekiyor. Onun için biz en önemli ibadetlerimizden biri Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diye başlıyoruz. Niye? Şeytan bizim zihnimize vesveseler verebilir. Şimdi bakıyorsunuz koca koca hocalar, profesörler vesaireler Kur'an okuyarak, Kur'an okuduklarını iddia ederek insanları bugüne kadar bildikleri, inandıkları, atadan dededen gördükleri dine karşı soğutuyorlar. Binaenaleyh Kur'an'ın hidayetine nail olabilmek için mutlak surette o takva kalkanına sahip olmak gerekiyor. Bu noktada da her Müslüman dini hususunda titizlik göstermeli. Şimdi Basri Hocam zaman zaman sahtekar doktorlar çıkmıyor mu?
Çıkıyor.
Çıkmış bir doktor, tıp fakültesi okumamış, ameliyatlara girmiş, ameliyat yapmış. Yıllar sonra, 30 sene sonra bunun sahtekar olduğu ortaya çıkıyor, diploması iptal ediliyor. E ne yapalım o zaman, gitmeyelim doktorlara. Çok sahtekar doktor var. Çok paracı doktor var. Ne yapalım? Diyor muyuz bunu? Demiyoruz. İlla ki sağlam olanını, hakiki olanını, en kaliteli olanını aramanın peşine düşüyoruz. Din meselesi tıp meselesinden çok daha önemlidir. Binaenaleyh yanlışları olanlar var diye doğruyu temsil edenleri terk etmek şeytanın bir tuzağından başka bir tuzağına düşmek olur. Allah muhafaza etsin.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki dağıtılan Yasin-i Şerifler veya hatim cüzlerini unutup zamanında okumamak veya geç okumak sıkıntı olur mu?
Olur tabii. Yani siz diyorsunuz ki ben bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Böylelikle 30 kişiyle beraber bir hatim yapmış olacaksınız. Verdiğiniz sözü yerine getirmeniz gerekir. Cenab-ı Allah ruhbanlık olarak adlandırdığımız, yani kendilerini dünyadan el etek çekmek suretiyle Allah'a yakınlaştırmaya çalışan bir grup insanın yaptığı bu işi ben onlara yazmadığım halde kendileri bunu yapmayı üzerlerine bir sorumluluk olarak aldılar. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Sonra da onun hakkını vermediler diyor. Binaenaleyh bir şey almışsak, bir virt almışsak, bir ders almışsak, bir okuma almışsak, Müslüman bu vazifeyi üstlendiği gibi onu yerine getirmeyi de bilmeli. Şöyle ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir insan diyor ödemek niyetiyle bir borcun altına girerse Cenab-ı Allah ona o borcunu ödettirir. Yani siz efendim ben 100, 300, 500 Kur'an okurum diye niyetlenerek girdiniz. Cenab-ı Allah o fırsatı size verir. Bunlar güzel de fırsatlardır. Yani o gün mesela belki 300-500 Kur'an okumayacaktınız ama böyle bir vesileyle bir hatim yapıyoruz. Sen kaç yüz okursun? Böylelikle insanlar bir hatim yapmış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'le buluşabilme, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olabilme imkanını elde etmiş oluyorlar. Bunlar güzel şeyler. Efendim, eğer bir söz vermişsek bu sözümüzü yerine getirmemiz lazım. Bir taahhüdün içerisine girmişsek mutlak surette bunu yerine getirmemiz lazım. Ama insanız, unutmuş olabiliriz. Efendim, veya işte 3 gün 5 gün vardı zannediyorduk da vaktin dolduğunu öğrendik. Ne yapacağız? Bu durumlarda ödev olarak üstümüze aldığımız şeyin kazasını yapmamız gerekiyor. Söz gelimi bu akşam geri vermek üzere ben sizden bir tencere almış olayım. Geldim kapıya yoktunuz. Ertesi gün getirip teslim edeceğim. Bu akşam okumak üzere bir cüz almıştım. Fakat unutmuşum. Ertesi sabah hatırladım. Hatırlar hatırlamaz o cüzü okumak suretiyle üzerime almış olduğum sorumluluğu yerine getirmem gerekiyor. Eğer bir kasıt olmaksızın, bir ihmal olmaksızın unutulmuşsa Cenab-ı Allah unuttuklarımızla bizi sorumlu tutmuyor. Ama unutmak için bir çaba sarf etmişsek, yani bazen ne oluyor? İmkanınız varken okumuyorsunuz da sonra okurum diyorsunuz. İmkan ele geçtiği halde okumayı ihmal etmişsek bunun elbette bir sorumluluğu olur. Bu yönüyle de aklımıza gelir gelmez hemen bu tür vazifeleri ilk imkan bulduğumuzda yapmaya gayret etmeliyiz. Şeytana kapı aralamamaya çalışmalıyız.
Yani geçti artık okumam gerek yok düşüncesi olmamalı.
O şeytani bir düşünce.
Evet.
Yani şeytan bunu bilmeli ki geciktirirse bu adam 3 okuyacağına 5 okur. O 3'ü 3 defa okur. Dolayısıyla vakti gelince ben bunu hatırlatayım diye düşünmeli.
Evet. Değerli hocam şöyle bir soru var. Cuma namazını iş yerinde veya AVM mescidinde cuma namazını birkaç kişiyle kılmak geçerli olur mu?
Cuma namazının şartları var. Cuma namazı sıradan cemaatle kılınan bir namaz değil. Cuma namazı haftada bir kıldığımız, cuma günleri kıldığımız bir namaz. Cuma'nın en önemli şartı yeteri miktarda cemaatin bulunmasıdır. İkinci önemli şart da cumaya o cemaate katılmak bir izne tabi olmamalı. Yani eğer efendim sen fabrikada namaz kılıyorsun ama fabrikaya dışarıdan bir Müslüman gelip de cemaate iştirak edemiyor. Yani o fabrikaya girmek kart basarak veya işte parmak okutarak mümkün oluyor. Böyle özel mekanlarda cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı herkese açık olan efendim cemaatin işte sayısı mezhepler arasında ihtilaflı 40 diyen var farklı diyen var bir kalabalıkla kılınır. Bir diğer şart da Hanefilere göre şehir dediğimiz yani devlet idaresinin geçerli olduğu yerlerde kılınır. Şimdi eskiden tabii genelde şehir merkezlerinde adliyeler var, karakollar var. Nizam asayiş şehir merkezlerinde söz konusu. Dağlarda, yaylalarda, köylerde dağların hakimleri başka oluyordu. Bu tür yerlerde cuma namazı kılınmaz denilmiş. Şehirde, yani devlet otoritesinin, hakimiyetinin olduğu yerlerde kılınır. Çünkü cuma namazı bir tür devlet protokolüyle kılınan bir namazdır. Onun için böyle 3 kişi, 5 kişi işte evde kılalım, efendim dükkanda kılalım türünden bir anlayışla cuma namazı kılınmaz. Ama bir yerde, bir şehirde, işte Almanya'nın bilmem ne kentinde 3 kişi var camide. O 3 kişiyle cuma namazını kılarız. Niye? Cami nihayetinde burası. 3 kişi geldi. 3 kişi diye biz cuma namazını terk edecek değiliz. Ama özel izinle girilen, ancak üyelerin girdiği, efendim çalışanların girmesine müsaade edilen yerlerde cuma namazı kılınması doğru olmaz. Yine serbestçe giriş çıkışın olmadığı, mesela hapishanede serbestçe giriş çıkış yok. Hapishanede cuma kılınmaz. Orada öğle namazı kılınır, vakit namazı kılınır ve vakit namazı da cemaatte kılınmaz. Çünkü vakit namazı cuma namazına denk geldiği için, yani cumaya bir nazire olacak şekilde cemaatle kılınmaz. Bundan dolayı eğer bir yerde buna izin deniyor, müftülüklerden izin alınmışsa bu şartlar yerine gelmiş demektir. Bu kardeşimiz de eğer müftülüğe müracaat eder, müftülükten izin alırlarsa demek ki buralarda cuma namazı kılınabilir anlamına geliyor. Onlar çünkü daha iyi özel durumları etüt edebilme imkanlarına sahipler. Biz bir radyo programı üzerinden çok da özeli yorumlayabilme imkanına sahip değiliz.
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle bir soru var. Evlilik dışı ilişkiden doğan bir çocuğun nafaka hakkı olur mu? Bu çocuk babanın mirasçısı sayılır mı?
Şimdi tabii evlilik dışı bir ilişkiden doğan çocuk meselesi çok boyutlu bir mesele. Bu çocuğun bir günahı yok. Çocuk masum. Bir ilişkiden dünyaya gelmiş. Çiftler, kadın erkek günah işlemişler. Fakat netice itibarıyla masum bir çocuk dünyaya gelmiş. Bu çocuğun nafakasının olmaması bunun ölüme terk edilmesi anlamına gelir. Yani bu çocuk mutlak surette birinin nafaka sorumluluğuna girecek. Burada ihtimal nedir? İhtimal adamın, çünkü çocuk gayrimeşru bir ilişkiden doğsa da annesi belli. Yani nihayetinde anne çocuğu doğuran kadındır. Her ne kadar bugünlerde taşıyıcı annelik vesaire filan diye annenin kim olduğu üzerine suni bir takım ihtilaflar, tartışmalar açılsa da Kur'an-ı Kerim annenin kim olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. İn ummahatuhum illallâi veledinehum. Onların anneleri sadece ve sadece onları doğuranlardır diyor. Yani tohum birinden alınmış, erkekten alınmış, öbür kadından bir tohum alınmış. Sonra da bu laboratuvar ortamında tüpte döllenmiş, sonra başka bir kadının rahmine zerk edilmiş. Dolayısıyla burada bu çocuğu taşıyan anne çocuğun tohum sahibi değil türünden annenin kim olduğuna yönelik bir tartışma zemini açıyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim net bir şekilde in ummahatuhum illallâi veledinehum diyor. Onların anneleri, yani çocukların anneleri çocuğu doğurandır. Öyle çok affedersiniz inekten süt içtim, İnek süt annem olur, işte bakkaldan peynir aldım, fırından ekmek aldımla olmuyor bu iş. Nitekim Türk Medeni Kanunu da çocuğun annesi çocuğu doğurandır diyor. Annesi belli çocuğu. Geriye kim kaldı? Baba kaldı. Baba da bellidir veya belli değildir. Belli olduğunda ve baba çocuğu kabullendiğinde, yani nihayetinde çocuk onun çocuğu olduğu tescil edildiğinde, gayrimeşru bir ilişkiden de olsa bu çocuk onun çocuğudur ve onun nafakasını ödemek zorundadır. Bu arada yani bu kadınla bu erkeğin cezasının ne olacağından bahsetmiyoruz. Çünkü o farklı bir mesele. Cezaları idam oldu diyelim, idam edildiler. Ama yine nafaka meselesi gündemde duruyor. Adam veya kadın bu cinayeti işlediklerinden dolayı cezalandırılsalar da onların mallarından, mülklerinden vesairelerinden, eğer adam reddederse çocuğu, bu çocuk benim değildir derse, o zaman kadının nüfusuna kaydedilir ve bu durumda da kadın nafaka sorumluluğuna girmiş olur. Eğer kadının imkanı yoksa o zaman kadının kütüğündeki erkekler, işte babasıdır, kardeşidir, amcasıdır, her neyse kendi aralarında bir tertibe göre bu çocuğun nafaka sorumluluğunu üstlenirler. Eğer böyle bir çocuk doğmuş, ondan sonra da eskiden camilere götürürlerdi, cami cemaati namaz kıldığına göre merhametlidir diye düşünürlerdi insanlar. Sonra öyle bir nesil çıktı ki yani merhametin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bırak şuradakiler merhametlidir diye düşünmeyi. Bir yerde bir çocuk bulundu. Buna lakıt deniyor bizim fıkhımızda, İslam hukukunda. Dolayısıyla bu bulunmuş olan çocuğun hamisi devlettir, Müslümanlardır. O çocuğa bakmak, onu bir Müslüman olarak yetiştirmek, büyütmek devletin vazifesidir, Müslümanların vazifesidir. Bu arada tabii bakmak deyince bugünlerin acı bir gerçeği de var. Şimdi devlet 18 yaşına gelen erkek olsun kız olsun bu tür devlet bakım evlerindeki çocukları artık diyor siz buluğ çağına erdiniz, reşit oldunuz, kendi başınızın çaresine bakın, sokağa atıyor tabiri caizse. Bunu böyle yapmamak lazım. Yani bu çocukların hayata tutunabilecekleri bir zemini oluşturmak suretiyle bu çocukların normal hayata adapte olmalarını temin etmek gerekiyor. Bunun da birçok yolları var. Sosyal politikalarla meşgul olan devlet erkanı bunları takip etmeli ve izlemeli. Ama ne olursa olsun, gayrimeşru bir ilişkiden de olsa, ana rahmine düşmüş olan çocuğun annenin sağlığına ciddi bir tehlike doğurmadığı sürece hayat hakkının korunması gerekir. Yani sen gayrimeşru bir ilişkiden bir ceninsin, senin kürtaj olman lazım diye bir insan hayatına kıymak, Müslümana, Allah'a iman etmiş olan bir kimseye asla yakıştırılabilecek bir şey değildir. Ne bu eylemin, bu cinayetin erkek tarafının, ne kadın tarafının, ne de tıp hizmeti veren, sağlık hizmeti veren personelin böyle bir cinayete yeltenmesi, işledikleri cinayetin yanında ekstra bir cinayet daha olmuş olur ki Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah her yarattığının rızkını tekefül etmiştir. Bu çocuk da böylelikle bu hayatta normal bir şekilde varlığını sürdürebilecek şartları oluşturmak Müslümanların üzerine düşen bir vazifedir.
Evet. Hocam nafaka sorumlusu olur dediniz. Dolayısıyla mirasçı da olabilir. Bunu mu anlıyoruz?
Tabii yani bu çocuk kimin çocuğuysa onlara mirasçı olur.
Evet. Şimdi diğer soru şöyle hocam. Hayvanlara dijital takip cihazı takmak, yani çip takmak, onların yaratılışına müdahale sayılır mı? Hayvana acı vermese dahi fıkhi açıdan sakıncası var mı?
Yani şimdi bazen böyle absürt şeyler oluyor. Şimdi insana böyle bir cihazın takılması, nereye gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini, mahremiyetini ihlal etmesi açısından kişi mahremiyetiyle bağdaşmayan bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ama hayvanlarda mahremiyet diye bir şey yok. Yani bir insanın evine kamera yerleştiriyorsunuz. Ne yaptığını, ne ettiğini hariçten görüyorsunuz. Bu hane dokunulmazlığına tecavüz sayılır. Ama ahıra yerleştiriyorsunuz, ağıla yerleştiriyorsunuz. Burada kardeşim sen hayvanların mahremiyetine ne hakla tecavüz edersin, yani saldırırsın türünden bir tepki olmaz. Binaenaleyh bir hayvana yerleştirilen bu takip cihazının hedefi ne olur? Bu hayvan nerededir? Veya işte bir takım yırtıcı hayvanlar, kuşlara vesaire, bunların göç yolları nelerdir? Bilme katkı olarak yapılan çalışmalarda kullanılan şeylerdir. Bunlar da insan fıtratına aykırı bir amaç güdülmediği sürece bir problem olduğu kanaatinde değilim. Yani aklıma böyle sakıncalı bir şey gelmiyor. Hayvan nerededir? Nerede arandığında bulunacak? Veya işte bir takım hayvanlar, sokak hayvanları, Allah köpekleri, kedileri sokaklar için yaratmış. Bunları bir takım kimseler önce sahipleniyorlar. Ondan sonra sokağa bırakıyorlar. Devlet tedbir olsun diye bunları kim sahipleniyorsa onların usulüne uygun. Yani eğer sokağa bırakacaksan kendi kafana göre sokağa atman değil de yine ben işte buna bakıyordum, artık bakabilecek bir durumum yok, devlete teslim etmek suretiyle bu işlerin olabilmesi için takip sistemi icat etmişler. Bunlarda bir sakınca olduğu kanaatinde değilim.
Evet.
Ama bu tür hayvanların, yani insanlığın hizmetine tahsis edilmemiş olan, mesela köpek çoban köpeğidir, efendim bekçi köpeğidir vesairedir, tamam bunlar bahçede vesairede beslenebilir. Ama bunları eve hapsetmek veya işte kedileri, hayvanları eve hapsetmek, bunlar hayvanların fıtratına müdahale olurlar. Allah muhafaza etsin. Bunlar doğru şeyler değil. Nitekim hadis-i şerifte de Efendimiz aleyhissalatü vesselam kedileri tanımlarken onlar sizin evinize girerler çıkarlar diyor. Yani eğer evin efendim bir bahçeli bir evse, düz ayak bir evse hayvan giriyor çıkıyor. Belki bunda bir sakınca olmaz. Ama 18. kata hayvanı çıkartıyorsun, odaya hapsediyorsun. Bu doğru bir şey değil.
Evet. Son sorumuz şöyle değerli hocam bugünlük. Dijital vasiyetname, video ile kaydedilmiş vasiyet şer'i açıdan geçerli midir? Yazılı şahit olmadan bırakılan sesli kayıtlar mirasta dikkate alınır mı?
Şimdi dinimiz bu tür meselelerin tevsikini, belgelendirilmesini iki şahide bağlamış. Hatta bu iki şahidin erkek olmasını, eğer iki erkek bulunamıyorsa bir erkek iki kadınla bu şahadetlerin tasdikini istemiş. Bunun bilebildiğimiz, bilemediğimiz birçok hikmeti var. Ama bir kayda, şu anda mesela bizi de bu programı yaparken video kaydediyor. Sonra kardeşlerimiz sağ olsunlar bunları teker teker işleyerek efendim İman İhsan sitesinde kardeşlerimizin hizmetine sunuyorlar. Bu vesileyle Allah katkısı olan herkesten razı olsun diye dua ediyoruz. Büyük bir emek harcıyorlar. Biz konuşuyoruz, geçiyoruz, gidiyoruz. Basri Hocam, gerçi siz ayrıca hazırlanıyorsunuz. Size de minnettarız. Allah razı olsun.
Estağfurullah hocam.
Şimdi burada bir video kaydını mahkemede soruşturamazsın. Yani video kaydını seyredebilirsin. Ama hangi haleti ruhiyede bu kaydı yaptı? Arkasında bir silah baskısı var mıydı, yok muydu? Bunları tespit etme imkanı yok. Oysa dinimiz sorumlu, mükellef. Mükellef demek ne demek? Yaptığı eylemin hem dünyada hem ahirette sorumluluğunu taşıyan kimse demek. Yoksa Cenab-ı Allah taşı da toprağı da yeri geldiğinde konuşturuyor. Hatta belki teknoloji, bilim o noktaya gidecek. Bu odanın içerisinde yaptığımız her şeyi odanın duvarları dile gelip söyleyecek. Veya bu odadaki hava zerrecikleri bir şekilde burada olup biten konuşulanları, görüntüleri kaydediyor. Ama bugün teknoloji henüz bilebildiğimiz kadarıyla öyle bir seviyeye gelmiş değil. Kaldı ki bugün deepfake denilen işte çeşitli uydurma videolar, ses taklitleri, aynen mesela benim sesimi programa yüklüyorlar. İngilizce, İspanyolca, Rusça konuşturuyorlar beni. Dudak hareketlerinden, mimiklerinden, jestlerine varıncaya kadar konuşturuyorlar. Bunun hele de bugünkü teknolojiyle bir ispat değerinin olması çok problemli bir mesele. Ama bir video var, bir kayıt var. Bunlar tamamen mahkemelerde göz ardı edilebilecek şeyler mi? Değil. Bunlar takviye edici delil olarak. Adamcağız hatırlamakta zorlanıyordu da videoyu görünce tamam hatırladım ben dedi. Bu tür şekilde ek destek unsuru olarak kabul edilebilirler. Ama hükmü inşa etmeye bir vasıta yapılamazlar. Ne ses kaydı yapılabilir ne görüntü kaydı yapılabilir. Sadece bu tür şeyler ilgililerine bir takım şeyleri hatırlatma vesilesi yapılabilir. Yani mesela bir yerde bir kamera vardı, orada bir cinayet işlenmiş. Cinayeti işleyen adam görülüyor. Kardeş, bak bunu sen yapmışsın diye istintak edilir. Ama ne ceza hukuku açısından ne de medeni hukuk açısından salt sadece kamera kayıtları, sözlü ifadeler bağlayıcı bir belge niteliği taşımaz. Onun için vasiyet edecek olan kişinin özellikle de ilgililerine yani çoluğundan, çocuğundan, varislerinden bir şey kaçırmadan onları toplayıp ben şunları vasiyet ediyorum. Vasiyetinde tabii kendine göre hukuku var. Bir insan hayatındayken bütün mal varlığına hükmedebilir. Ama öldükten sonra mal varlığının ancak mirasçılara kalacak olan kısmının üçte birine hükmedebilir. Yani borçları vesaireleri filan çıktıktan sonra 3 lirası kalmışsa bunun 1 lirasına yönelik vasiyette bulunabilir. Bizim tabii örfümüzde, geleneğimizde vasiyet dediğimiz şey bir yönüyle de tavsiye olarak da görülüyor. Yani adam bir video çekmiş veya kadın bir video çekmiş evlatlarına vasiyet diyor ama aslında bir nasihat yani iyi geçinin aranızda. Birbirinizle hırgür yapmayın. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye bu yaptığı nasihat bir ahlaki sorumluluk yükler mi? Eğer o video ile ilgili tamam bu babamızdır, annemizdir, amcamızdır, halamızdır neyse gerçekten ona aittir diye bir inançları varsa tabii ahlaki, dini bir sorumluluk onlara yükler ama hukuken bir sorumluluk yüklemez.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.